إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, En'am suresinde Allah Azze ve Celle kendi sünnetinin ne olduğunu, hangi kaidelere göre toplumlara nasıl muamele ettiğini bize anlatmaya başlamış idi. Bir memlekete peygamber gönderileceği zaman onun gönderilmesine yakın o memleketin darlıkla, sıkıntıyla sıkıldığını, onlara bu gibi musibetlerin gelmeye başladığı, bir taraftan bir yönüyle rahmet olan bu muamelenin başlayacağı haber verilmişti. Hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek, peygamber göndermeden evvel o memleketi darlıkla ve sıkıntıyla sıktık, onların peygambere hazır olmasını sağladık. Demek ki toplumlar peygamberi kabul etsinler diye, Allah'a yönelsinler diye, peygamberin gelişine bu şekilde bir hazırlık yaptırılırlar. Allah Azze ve Celle, onlar dünya perest olmuş iken, dünya malı mülküyle ferah içerisinde meşgul iken peygamber göndermemekte, ekseriyetle bu kanuna bağlı kalarak o memleketi önce fakirlikle, bir takım belalarla imtihan etmekte ve yalnızca Allah'a yalvarmalarını sağlamaktadır. Bir tek Allah'a dua etmeyi öğrensinler, bir tek Allah'a yalvarmayı kabul etsinler ve peygamber geldiği zaman sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur dediğinde onu anlasınlar, doğru söylüyor desinler diye Allah Azze ve Celle aslında onlara rahmetiyle muamele eder. Her ne kadar zahiren görünüşte bir musibet gibi görünüyorsa da aslında onlar için bir lütuftur. Allah'ın yalnızca lütfu hoş değil, kahrı da hoştur. Kahrı da aslında bir başka yönden lütuf hükmündedir. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde onların meseleyi anlaması için yardımcı olur ve peygamber gelir onlara der ki sizin Allah'tan başka bir ilahınız yok. O zaman onlar o geçmiş günleri hatırlarlar. Doğru derler, zaten filan zamanda sıkıntı içindeydik. O zaman sadece Allah'a yalvarmıştık. Onun dışındaki bütün yalvardıklarımızı terk etmiştik. İlahlaştırdığımız şeyler vardı. Onlara yalvarmamıştık. Sadece Allah'a yalvarmıştık. İşte şimdi bu insan da, peygamberliğini iddia eden bu insan da aynı şeyi söylüyor. Zaten bizim daha evvel anlamış olduğumuz bir hakikati söylüyor. Biz daha sonrasında yeniden bozulmuştuk ve tek bir Allah'a yalvarıp onu ilah olarak görürken sonradan tekrar ferah günler geldiğinde bozulmuş ve Allah'a şirk koşmaya başlamıştık. Halbuki o sıkıntılı günlerimizde bütün ilahları terk edip bir tek Allah'tan istiyorduk desinler, hatırlasınlar o geçmiş günleri ve bu şekilde peygamberin öğretisini kabul etsinler diye. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin sünneti yani adeti bu şekildedir. İnsanların iyiliğine onlara bazen böyle darlık gösterir. Onların anlayabilmesi için. O darlık günlerinde hiç kimsenin kendilerine yardımcı olmayacağını bilsinler, bilirler zaten fıtratlarıyla. Sıkıntıya düştükleri zaman denizde mesela kaldıklarında, denizde giderken fırtınaya tutulduklarında o zaman bütün ilahlarını terk edip sadece Allah'tan yardım isterler. İşte bazen bize musibet gibi görünen bazı şeyler aslında bizi hakikate davet etmekte ve bizi yarınlarda hakikati kabul etmeye hazırlamaktadır. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin sünneti budur. Eğer insanlar bundan anlamayacak olurlar da yalvarmayı terk ederler ya da o anda yalvarır fakat daha sonrasında o musibete alışkanlık gösterirlerse o zaman artık onları daha fazla sıkmanın da bir gereği yoktur. Çünkü zaten maksat onların Allah'a yalvarmalarıydı. Eğer onlar o sıkıntılı günlerde de Allah'a yalvarmayı terk ederler ya da bir müddet işin başında birkaç gün ya da birkaç sene neyse vaziyete göre, duruma göre bir müddet Allah'a yalvarırlar, sonra Allah'ı tekrar unutmaya başlarlar ise, o fakirliğe, o musibete alışkanlık gösterirlerse, işte o zaman onları daha fazla sıkmanın da bir gereği kalmaz ve Allah Azze ve Celle'nin ikinci sünneti devreye girer ve onlara bütün nimetlerin kapıları açılmaya başlanır, o sıkıntıdan sonra bolluk verilir onlara. Allah'ın sünneti bu. İnsanların meseleyi anlaması içindi musibetler. Fakat onlar alışkanlık peyda ettiler. Demek ki musibetlere alışmamak lazım. İntibah etmek, uyanmak lazım. Allah Azze ve Celle onlara o musibeti o amaçla vermişti. Ta ki yalvarsınlar diye. Fakat onlar uyanacaklarına o musibeti normal gibi görmeye başlarlar. Tabiat hadisesi diye yorumlamaya başlarlar. Bir insan bir musibeti tabiat hadisesi gibi yorumlarsa, bir krizi normal bir ekonomik kriz gibi yorumlarsa, Allah Azze ve Celle'nin bir tokadı olarak yorumlayacağına, bu şekilde yorumlarsa, o tabii ki hiçbir şeyden ders almayacak ve aynı istikamette gitmeye de devam edecektir. Halbuki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de geçmiş milletleri bize misal verir. Nuh kavminden itibaren çeşitli kavimlerden bize misaller getirir. Bunların birçoğunun helak edildiğini anlatır. Ve bunların helak edilmesinin sebebi ise kendi ellerinin kazandığı günahlar sebebiyle olduğunu defalarca bize ifade eder. Ellerinin kazandıkları günahlar sebebiyle dediği halde Kur'an yine de bazı hocalar çıkar böylesi olayları tabiat hadisesi diye yorumlar. Bunlar bir takım güçlerin kullandığı kimselerdir. Allah Azze ve Celle'nin kitabına tamamen muhalif olan yorumlar yaparlar. Allah Azze ve Celle bu gibi musibetlerin insanların günahları sebebiyle bizatihi Allah tarafından verildiğini, gönderildiğini ifade ettiği halde bakarsınız ki bu insanlar başka türlü yorumlar yaparlar. Hani hocaydınız, hani Kur'an'a göre konuşuyordunuz, Kur'an fa'tabiru ya ulul ebsar demiyor mu? Buna benzer olayları musibete uğramış, belaya uğramış olan milletleri anlattıktan sonra ey akıl sahipleri ibret alın demiyor mu? Bu sizin de başınıza gelir demiyor mu? وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَدْ اَيْد۪يكُمْ Başınıza gelen her musibet sizin ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir demiyor mu? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin zalim olduğunu mu düşünüyorlar böyle yorumlar yapanlar? Eğer Allah Azze ve Celle bunu günahlara mı karşılık olarak göndermiyorsa, o takdirde herhalde Allah zalim olması lazım gelir. Halbuki Allah'ın zalim olmadığı kainat kitabında kendini gösteriyor. Bütün mahlukatına karşı adaletle muamele ediyor. Allah'tan böyle bir şey beklenebilir mi? Aksi yorumlar işte bu sonuca götürecektir. Allah Azze ve Celle onların ders almadıklarını, bizim bundan ders almamız gerektiğini bize ifade ettiği halde yine de başka türlü yorumlar yapanlar, insanların hidayete gelmesinden korkanlar, insanların tekrar dine dönüş yapmasından korkanlar, bunlar işte günahlarımızdan dolayıdır diye yorumlayacak olursak, belki de insanlar da dine dönüş başlar diye korkanlar, hemen bu gibi yorumlara başlarlar, bu gibi yorumlar yapacak insanları televizyonlara çıkartırlar. Halbuki Allah Azze ve Celle, insanların kalplerinin hakikate hazır hale gelmesi için onların sıkıntıya sokulduklarını ifade ediyor. Hiçbir şeyin başıboş olmadığını ifade ediyor. Sebepsiz yere olmadığını ifade ediyor. Ve sonra eğer bunlardan anlamayacak olurlarsa o zaman başka türlü imtihanların başlayacağını ifade ediyor. Demek ki bu gibi sıkıntılar onların meseleyi anlaması, tövbe etmesi ve dönüş yapmaları için. Fıtratlarına dönsünler. Daha evvelinde rahat iken Allah'tan başkalarını ilahlaştırmış olabilirler. Ama sıkıntıya düştükleri zaman Allah'tan başkasını terk ediyorlarsa o takdirde demek olur ki insanın fıtratında bu mevcuttur. Demek ki bizim hard diskimize bu yüklenmiş bir programdır. Demek ki sıkıntıya düştüğümüz zaman Allah dışındaki ilahlaştırdığımız kimseler var ise onları terk ediyorsak demek ki biz böyle programlanmışız. O halde normal zamanda da o programa göre yaşamak lazım. Allah Azze ve Celle ara sıra böyle musibetler verir ki insan kendi fıtratına dönüş yapsın diye, hakikate dönüş yapsın diye. Ama her ne zaman hakikate dönmek istese birileri çıkar, başka yorumlarla bu hakikate dönmek isteyenleri yeniden küfre ve fıska döndürmeye çalışırlar. Allah Azze ve Celle böyle davranan kimselerin, bu gibi sıkıntılardan ders almayan, yalvarmayan kimselere karşı Allah'ın ikinci sünnetinin ne olduğunu açıklıyor bize. Onlar, وَلَقَدْ اَرْسَنَّ اِلَى اُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ Biz senden evvel de ey Resulüm o nice ümmetlere peygamberler göndermiştik. فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالْدَرَّاءِ Biz onları sonra bir takım be'sler ile, darralar ile tuttuk, sıktık. Afetlerle, fakirlik ile, musibetlerle onları tuttuk ve sıktık. لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ Ta ki Allah'a yalvarsınlar diye, aciz olduklarını farkına varsınlar diye, Allah'tan başka taptıklarını terk etsinler, Allah'a yalvarmayı öğrensinler, hatırlasınlar diye. Ama فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا Hani şöyle olması gerekmez miydi? Onları biz tuttuğumuz zaman, sıktığımız zaman onların yalvarması gerekmez miydi? Fakat onları bu durumda bile içlerinden bazıları yalvarıyorlarsa da, o musibet geçtiği zaman tekrar şirke düşenler, yahut da o musibeti gördüğü zamanda bile, o anda bile, yine de küfre ve fıskı fucura devam edenler, deprem olduğunda evinden aşağıya inen, apartmanından aşağıya inip de yolda içki içenleri görmediniz mi? Hatırlamıyor musunuz 99'daki depremi? Apartmanından aşağıya inip de yolda otururken içki içenleri görmediniz mi? O anda bile anlamayanları görmediniz mi? Allah Azze ve Celle buyurur ki, onlara bizim bu be'simiz geldiğinde, o sıkıntı, o musibet geldiği zaman, yahut o fakirlik geldiği zaman, herhangi bir şekilde Allah Azze ve Celle onları sıktığında, o sıkıntı veren şey geldiğinde, onların yalvarmaları gerekmez miydi? Ama öyle olmadı. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ Ama onların kalpleri katılaştı. Tam tersine onlar musibetlere alışmaya başladılar. Fakirliğe alıştılar. yahut da sıkıntıya alışkanlık peyda ettiler. İşte o zaman bunun sonucunda da Allah Azze ve Celle şeytana müsaade eder. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve şeytan onlar yaptıkları şeyleri süslü göstermeye başlar. Madem ki onlar bu musibetten de anlamıyorlar, madem ki anlamak istemiyorlar, hayatlarını değiştirmekten korkuyorlar. Yoksa aslında her insan hakikatte gerçekleri kendi nefsinde anlar ve hisseder. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا Kur'an, nefisleri yaratan Allah Kur'an'da öyle buyurur. İnsan kendi nefsinde olan şeyleri çok iyi görür. Bazı mazeretler ortaya atsa bile. Aslında çok iyi anlar gerçekleri. Fakat bazı mazeretleri ortaya atar. Bütün mesele hayatını değiştirmeyi göze alamamaktadır. Çevresini değiştirmeyi göze alamamaktadır. Belki yediğini içtiğini değiştirmeyi göze alamamaktadır. Belki makamını bırakması gerekecektir hayatını değiştirdiğinde. Belki kendisini o makamdan alacaklardır, onu göze alamamaktadır. Her neyse bir takım şeyleri göze alamaz. Halbuki sonuçta dünya fani değil midir? Padişah olsan bile sonuçta toprağa girmeyecek misin? İşte bunu düşünmez o anda, sadece makamını düşünür. Zevklerini düşünür, nefsini düşünür. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin dini kendisine zaten bütün zevkleri haram kılmayacaktı ki. Ondan ruhbanca bir hayat istemiyordu ki, dağlara çekilecek, mağaralara çekilecek, mağaralarda yaşayacaktı sanki. Sanki kendinden böyle bir şey istenecekti. Sanki bütün zevkleri terk etmesi gerekecekti. Halbuki Allah Azze ve Celle neyi haram ettiyse mutlaka onun cinsinden bir değil, on değil, bin tane şeyi helal etmiştir. Allah Azze ve Celle içkiyi haram ettiyse, içkiden çok daha lezzetli olan bin tane, belki yüz bin tane helal olan içeceği serbest bıraktı, onları helal kıldı. Allah Azze ve Celle zinayı haram ettiyse nikahı helal kıldı. Neyden korkuyor ki bu insanlar? Kalpleri kendilerine doğruyu söylediği zaman, yanlış gidiyorsun dediğinde, ki söylüyor mutlaka. Kalpleri bilen Allah, nefisleri yaratan Allah söylüyor. İnsan kendi nefsinde olanları çok iyi görür ama bir takım mazeretler ortaya atar. Halbuki çok iyi biliyor, gerçek konuşmuyor. Bu da bir yalancılık. Kendine karşı yalan söylüyor. Belki kendisine İslam'ı anlatanlara karşı yalan söylüyor. Sorsanız sen yalan söyler misin deseniz hayır der. Halbuki yalancıdır, farkında değil. Hakikatlere karşı gözünü yumuyor. Bu da bir yalancılık, hem de en büyük yalancılık. Hayatını değiştirmemek için gerçekleri görmek istemiyor. Ondan sonra da çeşitli mazeretler söylüyor. Allah Azze ve Celle bütün bunları reddediyor. O mazeretler kıyamet günü kabul edilmeyecek. Zaten sen de biliyorsun bunların mazeret olmadığını. İşte yalvaracağına öyle bir durumda bile yine de devam ettiler. Onları Allah Azze ve Celle İkaz etti. Peygamberi gönderdi. Peygamberiyle onları ikaz etti, anlamadılar. Sonra Allah Azze ve Celle onları sıktı. Fakirlikle, musibetlerle, darlıkla sıktı onları. Belki o zaman anlarlar diye, ta ki kıyamet günde hiçbir mazeretleri kalmasın diye, ya Rabbi ferah içinde yaşıyorduk, dünyaya dalmış gitmiştik, anlayamıyorduk diyemesinler diye. Her insanın, hatta padişahın bile hayatında sıkıntılar oluyor. Bu hayat daima sıkıntılarla dolu. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدْ Biz insanı meşakkat içinde yarattık. Sıkıntılar içinde yarattık. Ciğeri yakan musibetler içinde yarattık. Neden böyle yaratıyor Allah Azze ve Celle? Ta ki yalvarsınlar diye. Ayette buyurulduğu gibi, eğer sizin duanız olmasa, yalvarışınız olmasa Rabbim sizi ne yapsın ki? Onlara böyle söyle. Ey Resulüm, onlara de ki, eğer yalvarmayacaksanız Rabbim sizi ne yapsın? Eğer Allah'a kulluk yapmayacaktıysanız Allah sizi ne yapsın? Neden yaratıldığınızı zannediyorsunuz ki? İşte onlar anlamak istemeyince ne peygamberden anladılar, ne de başlarına gelen musibetten anladılar. O peygamber gönderilmeden evvel bazılarına musibet verildi. Peygamber geldiği zaman onu anlasınlar diye. Bazen peygamber gönderildiği zaman musibet verildi. Peygamberin anlattıklarını anlasınlar diye. Evet, doğru söylüyor desinler diye. Ama yine de anlamayınca işte o zaman Allah Azze ve Celle şeytana müsaade eder ve şeytan onlar yaptıklarını süslü gösterir. Şeytan öyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim şeytanın ne söylediğini bize haber verir. Adem'e secde et denildiği zaman secde etmemiş olan şeytan, Allah ona sorduğunda neden secde etmedin dediğinde bir takım mazeretler söyledi. Halaktani minnar ve halaktahu min tin dedi. Sanki Allah bilmiyordu. Sen beni ateşten yarattın ey Allah'ım. Adem'i topraktan yarattın. Ben nasıl ona secde ederim ki dedi. Allah'a öğretiyordu sanki, haşa. Allah'a bilmediği bir şey öğretiyormuş gibi. Hem sen yarattın diyor hem de Allah'a öğretir gibi konuşuyordu. Sonra Allah Azze ve Celle onu cennetinden kovduğu zaman demişti ki, ya Rabbi bana müsaade et. Enzirni ile yevmi yub'asun. Kıyamete kadar, tekrar diriliş gününe kadar bana müsaade et ey Allah'ım demişti. Allah Azze ve Celle inneke minel muzarin dedi. Sen müsaade verilenlerdensin. Yap bakalım yapacağını. O zaman şeytan demişti ki, ben onlara soldan geleceğim, sağdan geleceğim. Önlerinden geleceğim, arkalarından geleceğim. Dört taraftan geleceğim. Gençleri başka türlü, yaşlıları başka türlü kandıracağım. Zenginleri başka türlü, fakirleri başka türlü, kadınları başka, erkekleri başka başka, herkese göre bir yem hazırlayacağım. Her balığa göre bir yem hazırlayacağım, onu o şekilde avlayacağım. İlla ibadekel muhlasin demişti ama, senin ihlaslı kulların, ihlası erdirilmiş olan kulların var. Muhlisin de ötesinde muhles olan, senin tarafından ihlası erdirilmiş olan kulların var. Onlara gücüm yetmeyecek demişti. Zaten Allah da öyle söyler. Senin onlara gücün yetmeyecek. Sen kime amellerini süslü göstereceksin? Sadece sana uymak isteyenlere, hayatını değiştirmek istemeyenlere. Onlara sen şöyle söyleteceksin. Benim kalbim temiz dedirteceksin onlara. Başka şeye gerek var mı ki diye onlara böyle söyletebileceksin. Halbuki sen benim ihlaslı kullarıma ve benim tarafımdan ihlas erdirilmiş olanlara gücün yetmeyecek. Onlara soldan gelsen de para etmeyecek. Önden gelsen de arkadan gelsen de para etmeyecek. En son silahın, en tehlikeli silahın olan dini kullanarak, yani sağdan gelsen de para etmeyecek. Hiçbir şekilde onları kandıramayacaksın. Onların içerisinde benim böyle kullarım olacak. İşte senin onlara gücün yetmeyecek. Ama işte şeytanın da kandırabilecekleri var elbette. Ve büyük bir çoğunluk hem de onlar. Hazreti Adem Aleyhisselam'a kıyamet gününde Allah buyurur ki, ey Adem, evladının içinden cehennemlik olanları ayır. Adem der ki, ey Rabbim ben ne bileyim. Bunlardan kaçta kaçı cehennemliktir? Allah Azze ve Celle buyurur ki, 1000 taneden bir tanesi hariç, 999 tanesi cehennemliktir. Şöyle bir bakın dünyaya. Hazreti Adem'den itibaren bir bakın, hakikaten de cehennemlik olanların çok olduğu görülmüyor mu? Allah muhafaza eylesin bizleri. Allah Azze ve Celle hakikaten de bugün insanlara da ispat etmiyor mu? Zulmetmiyor, gösteriyor, peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, akıl veriyor. Allah'tan başka ilah olmadığını onlara gösteriyor. Allah'ın göndermiş olduğu dinde bir hata yok. Varsa bir hata çıksın söylesinler. Allah'ın kitabında bir hata gören varsa çıksın söylesin. Madem hata göremediler 1400 yıldır, neden teslim olmuyorlar? Hazreti Peygamber'in söylediklerinde bir hata gördülerse çıksın söylesinler. Allah'ın kelamı değil, Allah'ın Resulü değil desinler. O zaman kavga biter, mesele biter. Çıksın söylesinler. Allah'ın kelamında hangi hatayı görmüşler? Resulünde hangi hatayı görmüşler? Madem ki bir şey göremediler ve madem ki bugün bütün fikir adamlarının fikirlerinde hatalar tespit ediliyor, madem ki bütün ideolojiler çöküyor, madem ki Kur'an çökmüyor, madem ki Kur'an'ın 1400 sene evvel verdiği haberler gerçek çıkıyor, bazen bilimsel gerçekler, bazen gaybi bir takım malumatlar ve Kur'an'ın belagatına, fesahatına madem ki ulaşılmıyor, Kur'an'ın mucizeleri onun Allah'ın kelamı olduğunu madem ki ispat ediyor, O halde neden teslim olmazlar? Bir hata görüyorlarsa çıksın söylesinler, dava bitsin. Kavga bitsin. Bir tane suresinin benzerini yapsınlar, kavga bitsin. Teslim olalım, Kur'an kelamullah değilmiş diyelim. O zaman aramızda kavga biter. Bir tane suresinin benzerini getirsinler. İşte şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterir. Ve Allah da müsaade eder. Hakikatte şeytan ancak kendine uymak isteyenleri kandırabilir. Nefsini değiştirmek istemeyen, çünkü nefisle mücadele etmek zordur. Düşmanla mücadele etmekten de zor. Nice insanlar var ki düşmanla savaşır ama nefsiyle savaşamaz. Düşmanla savaşır ama mesela haramları terk edemez. Düşmanla savaşır ama farzları yapamaz. Bildiği bir takım doğrulara uyamaz. Düşmanla savaşmaktan da zor. O yüzden Peygamberimiz buyuruyor ki, yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur. Hakikatte insanlar nefislerine taparlar. Şeytan onlara süslü gösteriyorsa eğer, onların nefsine hoş gelen şeyleri süslü gösterebiliyor. Yanlış istikamette gittikleri halde onlar doğru istikamette gidiyor zannederler. Şerleri sevap gibi görmeye başlarlar. Hayırlı iş gibi görürler. O batıl ideolojileri doğru gibi görürler. O batıl ideolojilerin içerisindeki bir iki tane doğru kırıntısına sığınırlar. Ve işte onların yüzünden onu tamamen doğru gibi görmek isterler. Halbuki bütün yanlışlarda elbette ki bir takım doğrular olabilir. Bu onun doğruluğunu ispat etmez. Dünyanın en yanlış ideolojisinde bile bir takım doğrular olur. Ama onun kuracağı medeniyette zarar çoktur. Ve hiçbir zaman Allah gibi insanı tanımaları mümkün değil. İşte bütün bunlara rağmen yine de onlar o şer ideolojileri hayır gibi görmeye başlarlar. Onu doğru görürler. Oradaki bir iki tane doğruyu söyleyip dururlar. Halbuki o bütünüyle insanı kuşatıcı değildir. Bütünüyle insanın ruhuna hitap edici değildir. İnsan nefsini ıslah edici değildir. Ve bir toplum, medeni bir toplum meydana getirebilme gücüne sahip değildir. Bunları görmez de o ideolojideki bir iki doğruyu görür. Yahut da hayatındaki o haram olan lezzetleri düşünür, terk edemez. Şeytan ona gittiği yolu doğru gösterir. Aslında o da şeytana uymak istediği için uyar. Şeytan kendisini savunacak. Allah Azze ve Celle bize bunu Kur'an'da haber veriyor. Ehli cehennem diyecekler ki, ya Rabbi şeytan bizi aldattı. Şeytana iki kat azap tattır. Ona daha fazla azap ver ya Rabbi. Şeytan kendini savunur. Ehli cehennem, ya Rabbi şeytan bizi aldattı. O bizi davet etti. Kandırdı bizi. Şeytan kendini savunur. Ben onları yalnızca davet ettim ey Rabbim. Zorlamadım ki der. Hakikatte onların da işine geliyordu. Onlar da zaten hoşlarına gidiyordu. Ben onlara damdan aşağıya atlayın deseydim atlamazlardı. Ama şu kadına bakın dediğim zaman bakıyorlardı. Zaten nefislerine hoş geliyor. Beni de bahane ediyorlardı. Nefislerine hoş gelen şeyi dersem yapıyorlardı. Haram para kazanma yolları önerdiğim zaman onu yapıyorlardı. İçkinin, kumarın, faizin, zinanın serbest olmasını söylediğim zaman hoşlarına gittiği için kabul ediyorlardı. Beni de bahane ediyorlardı sadece. Hakikatte onlar nefislerine uyuyorlardı. Bana değil ey Rabbim. Allah Azze ve Celle her ikisini de susturur. Burası tartışma yeri değildir der. Bunlar nerede bu tartışmayı yapıyorlar? Şeytan ve şeytanın süslediği, püslediği, amellerini süslediği bu adamlar nerededirler? Her ikisi de cehennemde bu tartışmayı yapıyorlar. Yani onların şeytanı suçlaması onları kurtarmıyor. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Onlara hatırlatılan, öğretilenleri unutunca onlar, İşte o zaman onlara her şeyin kapısını açtık. Bolluk vereceğiz artık. Allah Azze ve Celle kendi sünnetini öğretiyor bize. Bir maddeyi bıraktığınız zaman aşağıya düşer hani. Neden? Çünkü Allah'ın sünneti yani kanununa göre yer çekimi diye bir çekim gücü var. O maddeyi aşağıya doğru çekiyor. İşte aynen öyle Allah'ın böyle toplumlara koyduğu kanunlar var. Toplumlara konulan kanunlar var. O kanunlar gerçekleşir. Fizik kanunları, matematik kanunları, kimya kanunları, tıp kanunları olduğu gibi gök bilimleriyle ilgili, gökyüzüyle ilgili kanunlar olduğu gibi toplumlarla ilgili kanunlar var, sosyoloji kanunları var. Allah Azze ve Celle'nin kitabını anlamadan insanın sosyolog olması komiktir, gülünçtür. Kur'an'ı bilmeyenlerin sosyolog olabilmesi mümkün değildir. Kur'an'ı bilmeyenlerin psikolog olabilmesi de mümkün değildir. Allah'tan, toplumları yaratan, insanı yaratan Allah'tan bilgi almadan, toplumlarla ve insanla ilgili kanunları koyandan, bilginin kaynağından, ilmin kaynağından bilgi almadan, insanları ve toplumları tanımak mümkün değildir. İşte Allah bize bu kitabında sünnetlerini açıklıyor. Birçok ayet Allah'ın sünnetini açıklamak için onları tespit etmek lazım. Siz mesela uzaya çıkmak istiyorsanız yer çekimi kanununu tespit etmek zorundasınız. Yer çekimi maddeyi ne kadar çekiyor, ne kadar bir güçle çekiyor tespit etmezseniz o yer çekimini yenecek motoru nasıl yapacaksınız? Yer çekimini tespit edeceksiniz ki ona göre uzaya gidebileceksiniz. İşte aynen öyle Allah Azze ve Celle'nin toplumlarla ilgili kanunlarını keşfedeceksiniz ki Allah hangi toplumları yere batırıyor, hangi toplumları yükseltiyor anlayabilirsiniz. Allah'ın bir toplumu sıkması ne içindir? Ferahlık vermesi, bolluk vermesi ne içindir? Kitabullah'ı bilmeden anlamak mümkün değildir. İşte Allah Azze ve Celle sünnetini açıklıyor bize. Onlar kendilerine öğretileni, anlatılanı unuttuklarında, yani peygamberin getirdiğini unuttukları zaman, o tevhid akidesini unuttukları zaman, yahut da o be'si ve darrayı unuttukları zaman, sıkıntılı günleri unuttukları zaman, o sıkıntıya alıştıkları zaman, fakirliğe alıştıkları zaman, günahı arttırdıkları zaman, tevbe edip uyanacaklarına, ona alışkanlık peyda edip de, ondan sonra daha da günaha battıkları zaman, işte o zaman daha da azsınlar diye, azgınlaşsınlar diye onlara her şeyin kapısını açarız. Demek ki kafirler için onların sıkıntıya sokulması, onları uyarmak içindir. Onlara daha sonra bundan anlamayınca bolluğun verilmesi azgınlaşmaları içindir. Ta ki azap onlara hak olsun diye. Ta ki kıyamet gününde hiçbir mazeretleri kalmasın diye. Tamamen azgınlaşsınlar da azap hak olsun diye. Ama müminlere gelince bazen sıkıntıya düşürülürler. Bazen bolluk içinde olurlar. Her ikisi de imtihan içindir mümin için. Sıkıntı da imtihan içindir. Uyansın, hem tövbe etsin, hem Allah Azze ve Celle'ye daha fazla yalvarsın. Eğer dünyaya daldı gidiyorsa, dünyanın boş olduğunu anlasın. Bu gibi sebepler için, işte mümin için sıkıntı böyle bir şey, böyle bir maksada dönük, hem uyanması, hem yalvarması, hem o sıkıntıdan dolayı sevap kazanması eğer sabır gösterirse, hem de günahlarına kefaret olması için, bolluğa gelince şükretmesi için ve o bolluk günlerini gördüğü zaman da imtihanı kaybetmeden devam edebilmesi için, imtihan için, fakirliğe sabır göstersin, yükselsin. Bolluğa da şükür etsin, yine yükselsin. Müslümanın daimi hali yükselmektir. Sıkıntı olur, o onu yükseltir. Bolluk olur, yine bolluk da Müslümanı yükseltir. Eğer sıkıntı olduğunda sabrediyorsa, bolluk olduğunda da şükredebiliyorsa, işte kafire gelince kafir için böyle değil, onların daha da çok azgınlaşmaları için. Aslında Allah Azze ve Celle'nin sıkıntı vermesi de sonuç itibariyle rahmettir. Bolluk vermesi de rahmettir. Bir taraftan da mesele böyle ele alınmalı. Allah Azze ve Celle'nin sıkıntı vermesi onları uyandırmasıdır, rahmettir. Kendilerine gelsinler diye. Diğer taraftan onlar anlamayınca onlara bolluk vermesi, evet bir taraftan bazılarının azgınlaşması, tamamen onlara azabın hak olması için iken, diğer taraftan da belki bazılarının anlaması içindir. Çünkü sıkıntıyla anlamayanın, belki anlamayanlardan bazılarının bollukla anlaması ve şükretmesi mümkün olabilir. Allah Azze ve Celle işte o zaman onların anlayabilmesi için, öylelerinin anlaması, diğerlerinin de azgınlığının artması için Allah bolluk nasip eder. Demek her şey bir şey için. Demek ki sıkıntı da bir maksadı var, boşuna değil. Demek bolluğun da bir maksadı var, boşuna değil. Demek ki bizim elimizde değil her şey. Demek Allah Azze ve Celle bazen bolluk verir, kendinden bilmemeli insan. Ben çalıştım, ben yaptım, ben ettim dememeli. İnsanın yaptığı şey ne ki? Bir çiftçinin yaptığı kadar, bir çiftçi tohum atıyor, yağmuru Allah yağdırıyor. Çiftçinin yaptığı şey tohum atmak, belki bazen su vermek, gübre vermek, o kadar. Onun ötesinde ne yapıyor? Elma ağacını, portakal ağacını çiftçi mi yaratıyor? Yaptığı şey sadece basit bir takım işlemlerden ibarettir. İnsan kendinden bilmeyecek. مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Yaptığın zaman sen yapmıyorsun, Allah yapıyor. Bolluk bereketi gördüğün zaman kendinden bilme, Allah'tan bil. Allah Azze ve Celle o terbiyeyi kazandırmak istiyor. İşte anlamayanlar, sıkıntıdan anlamayanlara Allah Azze ve Celle bolluk verir. Hasan Basri Hazretlerinin de dediği gibi, bir insana Allah Azze ve Celle bolluk verir de o eğer bunun imtihan için olduğunu anlamazsa o sıhhatli bir görüşe sahip değildir. Allah Azze ve Celle bir insana fakirlik verir, sıkıntı verirse o da bunun kendisi için bir rahmet olduğunu anlamaz ise o da sıhhatli bir görüşe sahip değildir. Ne sıkıntıyı anlıyor ne bolluğu anlıyor. Böyle olanlar sıkıntılı günleri doğru bir şekilde göremeyen, anlayamayan, değerlendiremeyenler, bolluk günlerini de doğru bir şekilde değerlendiremeyenler, her ikisi de sıhhatli düşünememektedirler. Allah Azze ve Celle'nin Resulü onu öyle ifade ediyor. Bir toplumu Allah tarafından eğer o toplumun kalması, yeryüzünde baki olması isteniliyor ise, bir toplumun daha bir müddet yaşaması, bir devletin ayakta kalmasını Allah istiyorsa, yahut da o devletin gelişmesini, yükselmesini Allah istiyorsa, o toplumda adaleti ve iffeti verir. Hayalı olur o toplumun insanları, birbirlerine karşı adaletli olur, başka milletleri sömürmezler, emperyalist olmazlar, adalet ve iffet onları arasında yayılır. Ama ne zaman ki bir toplumu Allah helak etmek isterse, artık yeter bu toplumu yeryüzünden götüreceğim, onların yerine başkasını getireceğim dediği zaman onların arasına ihaneti başlatır. Artık hepsi birbirine ihanet etmeye başlarlar. Kadın kocasına, kocası karısına, evlat ana babasına, ana baba evladına, vatandaş devletine, devlet vatandaşına, herkes birbirine hıyanet eder. Arkadaş arkadaşına hıyanet eder. Talebe hocasına hıyanet eder. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara ceza vermek istemektedir. Onların arasında ihanet kapısını açar. Doğru anlamak lazım. Her şeyi konulması gereken yere koyabilmek lazım. Kur'an bize bakış açısı kazandırıyor. Her şeyi yerli yerine koymayı öğretiyor. İşte Allah Azze ve Celle kendi sünnetlerini açıklarken Bir taraftan sosyolojik kanunları açıklıyor bize. Bir taraftan insan psikolojisini öğretiyor bize. Bir taraftan tevhid akidesini öğretiyor bize. Ve sapan toplumların nasıl saptığını, yok edilen toplumların nasıl, hangi sebepten dolayı yok edildiğini öğretiyor bize. Onlar unuttukları zaman biz onlara bütün kapıları açarız ve bolluk başlar. Hatta izâ ferihû bimâ ûtû. Hatta onlar kendilerine verilen şeylerle ferahlanırlar, sevinç duymaya başlarlar. Halbuki neden Allah şimdi bu kadar günahımız varken, neden Allah bize bu nimetleri veriyor diye düşünmeliydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Bir insan ki diyor, günahlar içinde yaşadığı halde kendisine Allah azze ve celle hala nimet veriyorsa, kapıları açıyorsa, o bilmelidir ki Allah azze ve celle kendisine rahmet etmiyor. Kendisine ceza verecek. Öyle anlamalı. Allah'ın Resulü söylüyor. Bir insan günahlar içinde yaşadığı halde Allah azze ve celle hala ona veriyorsa, ona rahmetinden vermiyor, azap edeceği için veriyor. Daha fazla azgınlaşsın diye veriyor. Allah azze ve celle artık onu defterinden silmiş olsa gerek. Silinmiştir. Artık onun kalemi kırılmıştır. Hatemallahu ala kulubihim gerçekleşmiştir. Artık onun kalbi mühürlenmiştir, anlamayacak. Allah onu bilmektedir. Ondan dolayı artık onu ikaz etmeye gerek yoktur. Onun için ona bolluk verilir ve o kendi marifeti zanneder. Marifetimden dolayı bana Allah veriyor der. Hatta Velid bin Mughire gibiler çıkar. Eğer bu Muhammed'in dediği ahiret varsa, ahiret de benim içindir der. Bu dünyada bana Allah bu kadar verdiğine göre, orada da mutlaka bana verecektir der. Anlamaz. İnnehu fekkere ve kaddar. Fekutile keyfe kaddar. Sümme kutile keyfe kaddar. Düşünür taşınır ama hep yanlış düşünür taşınır. Katl olasıca, geberesice. Hiçbir zaman hiçbir şeyi yerli yerine koyamaz. Ben bu kadar günahlar içerisindeyken Allah bana veriyorsa bir sebebi olmalı diyeceğine. Der ki eğer bu Muhammed'in dediği doğruysa, ahiret diye bir şey varsa, o zaman Allah bana orada da verecektir. Madem ki bu dünyada vermiş, herhalde ben Allah'ın sevgili kuluyum ki ondan dolayı vermiş der. Halbuki Allah Azze ve Celle kendisinin daha fazla günahlara batmasını istemektedir. Neden Allah kulunun kötülüğünü ister? Allah böyle bir şey ister mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Allah dalalete düşmesini ister mi? Elbette ki Allah ikaz ediyor, peygamber gönderiyor, akıl veriyor. Ama kul defalarca reddediyor, reddediyor, reddediyor. 100 kere, 1000 kere, 10.000 kere reddediyor. Allah Azze ve Celle onun nefsine mağlup olduğunu gördüğü için, artık onun bile bile hakikatlere gözünü yumduğunu gördüğünde, işte o zaman hatemallahu ala kulubihim gerçekleşir, kalbi mühürlenir. Artık o gerçeği görmek istememektedir ve Allah azze ve celle onu defterinden siler. O da zanneder ki Allah'ın rahmetidir kendisine verilen nimetler. Hatta izâ ferihu bimâ utû. Demek ki kendisinin kazandığı bir şey yok. Bakın ayet ne diyor? Verilen şeyle ferahlandıkları zaman. Demek kendisi kazanmamış yani aslında. Kendisine verilenlerle onlar ferahlanırlar. Halbuki Allah'a şükretmeliydiler. Onlar ise sanki kendileri kazanmış gibi. İşte tam o anda haznâhum bâğte. Onları biz aniden tutuveririz. Deprem gibi aniden. Beklemedikleri bir anda bir azap geliverir onlara, feizahum mublisun. O zaman onlar ümitsiz kesiliverirler. Artık hiçbir şekilde kurtulmaları mümkün değildir. Fekuti adabirul kavmin lezine zalemu. İşte o zaman o zalim kavmin kökü kesilmiştir artık. Allah azze ve celle onların kökünü keser. Nuh'un tufanında olduğu gibi, Hud aleyhisselamın kavmine gelen azap gibi, Lut aleyhisselamın kavmine gelen azap gibi, kökleri kesilir. Allah Azze ve Celle neden onların kökünü kesiyor da mesela bugünkü kafirlerin tamamen kökünü kesmiyor? Bir kere aramızda peygamber mevcut değil. Diğer taraftan Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem buyurur ki, benim ümmetimden toplu azap kaldırıldı. Kök kesilme olayı, bir milletin tamamen kökünün kesilmesi olayı kaldırıldı. Allah Azza ve Celle onlara düşünmeleri için fırsat veriyor. Düşünsünler, taşınsınlar diye, iman etsinler diye, bizi az zaman tanıdın ya Rabbi demesinler diye, Allah Azza ve Celle onlara mühlet tanıyor. Ve sonra onların köklerini keser, geçmiş milletlerin köklerini kesti ama bu ümmetin içindeki zalimlerin ve kafirlerin de tamamının kökünü kesmese de ikaz edecek şekilde onları, onların bazen Müslümanlarla karışık bir şekilde de olsa onlara azabını gönderir. Deprem geldiği zaman Müslüman kafir ayırt etmeksizin hepsini öldürür. Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanlar da ikaz eder. Çünkü siz de o haramlara sessiz kaldınız. Her ne kadar siz o haramlara girmediyseniz de onlarla beraber siz de ölürsünüz. Çünkü onlara sessiz kaldınız. Bir milletin içinden birkaç kişinin günah işlemesiyle Allah o milleti yok etmez. Ama o günahlar toplumda yayılır ise, umumi hale gelirse azap da umumi olarak gelir. Günah ferdi olduğu müddetçe azap da ferdi olur. Ama günahlar umumileşirse Allah'ın azabı da umumi olarak gelecektir. Ve imtihan dünyası olduğu için sadece Müslümanlar kurtulsaydı imtihan imtihan olmaktan çıkardı. Peygamberler döneminde ise durum böyle değil. Peygamberlere vahiy geliyor. Peygamberler kavimlerine diyordu ki bu gece azap gelecek, şehri terk edin. Müslümanlara söylüyorlardı bunu. Bu gece Rabbim azap edecek. Hiçbiriniz arkasına bakmadan bu gece şehri terk edin diyorlardı. Onlar da terk ediyor ve azaptan kurtuluyorlardı. Aramızda peygamber olmadığı için böyle bir şey olmayacağından dolayı Allah Azze ve Celle Müslüman ve kafiri bir arada yok edebilir. Hem Müslümanların günahkarlıklarından dolayı, fıskı fücura müsaade ettiklerinden dolayı, hem de eğer öylelerinden değilseler bile onların günahlarına kefaret olsun diye, kıyamet gününde sevapları daha çok olsun diye ya da Allah Azze ve Celle bu gibi sebeplerle azabı gönderir ve Müslüman kafir ayırt etmeksizin azap hepsini kuşatıverir. Allah'ın lütfu da hoştur kahrı da, sadece nimet vermesi hoş değil. Bu şekilde kafirlerin, zalimlerin kökünü kesmesi de hoştur. Yeryüzünü onlardan temizlemesi hoş değil midir? Mesela bugün yeryüzünde zulmeden, Amerikan medeniyeti, Avrupa medeniyeti gibi, yeryüzünde fitne fesadın kaynağı olan İsrail gibi, bir takım devletleri, milletleri Allah Azze ve Celle yok etse bu Allah'ın lütfu sayılmamalı mı? Bu da bir lütuf değil mi? Öyle görülmesi gerekmez mi? Zalimlere Allah Azze ve Celle bir bela verse, bu dünyaya bir lütuf değil midir? Yeryüzünde esrarı eroyunu yayan, ahlaksızlığı yayan, kadınları çırılçıplak hale getiren, insanları nefsinin kulu haline getiren, insanı insan olmaktan çıkartan, insan ruhunu yüceltene kadar, insan hayvandan aşağı indiren, şu medeniyeti Allah yok etse, insanlığı şu huzursuz medeniyetten kurtarsa, şu öldüren medeniyetten kurtarsa, Allah insanlara rahmetiyle muamele etmiş sayılmaz mı? Anasını babasını boğanların medeniyeti, işte daha 3-5 gün evvel görmediniz mi? 8 kişiyi öldüren akrabalarını, anasını, babasını, yeğenlerini, ablasını, kardeşlerini, hepsinin kafasına kurşun sıkanları görmüyor musunuz? Hatırlayın, bundan 1-2 ay kadar evvel Mardin'deki katliamı, 44 kişiyi öldürenleri hatırlayın. Onların bir kısmı namaz kılıyorlardı. Namaz kılarken öldürüldüler hem de. Nasıl yorumladılar? Töre cinayeti dediler, öyle mi? Hadi Mardin'de töre vardı. Adana'nın bilmem ne mahallesinde 11. katta da mı töre vardı? Töre möre değil, sizin medeniyetiniz öldürüyor. Sizin bu medeniyetinizden yıldık usandık artık. Sizin medeniyetiniz çok öldürdü. Sadece insanların kafasına kurşun sıktırmıyor sizin medeniyetiniz. Sizin medeniyetiniz anayı babayı sokağa attırıyor. Sizin medeniyetiniz insanı insanlıktan çıkartıyor. Manayı değil maddeyi yüceltiyor. Kadını kadınlıktan çıkartıyor. Erkeği erkeklikten çıkartıyor. Sizin medeniyetiniz zulmediyor. Sizin medeniyetiniz atom bombası yapıyor. Sizin medeniyetiniz medeniyet değil. İstediğiniz kadar eğitim şuraları düzenleyin. İstediğiniz kadar insanları mekteplerde eğittiğinizi zannedin. Sizin eğittiğiniz insanlar işte bu hale geliyor. Bu insanlar hepsi sizin mekteplerinizde okudu. Sizin ideolojinize göre yetişti. Sonunda işte ortaya çıkan mahsul bundan ibarettir. Yalansa yalan deyin. Bu doktorları siz yetiştirdiniz. Töre cinayetini yapanları da siz yetiştirdiniz. Sahtekar müteahhitleri de, hırsızları da, namussuzları da, eroin satanları da, kadın satanları da siz yetiştirdiniz. Sonunda acaba meydana getirdiğiniz mahsulden memnun musunuz? Utanıyor musunuz kendinizden acaba? Yanlış yaptık diyor musunuz acaba? Batı medeniyetinin izinden gitmekle hata etmişiz diyor musunuz acaba? Aslında diyorsunuz ama bize söylemiyorsunuz. İç aleminizde mutlaka bunu size Allah söylüyor. Mutlaka anlıyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda, İstiklal Savaşları'nda Allah'a yalvardınız. Allah sizi kurtardı düşmanlarınızdan. Sonra size saldıran, size zulmeden, namusunuzu kirleten düşmandan aldınız. Değerlerinizi, kriterlerinizi, kılık kıyafetinizi, yazıklar olsun. İşte o kriterler böyle bir nesil meydana getirdi. Amerikan askerini suçluyorlar. Irak'ta yaptığı zulümlerden dolayı. Vallahi siz oradaki 140 bin Amerikan askerini götürün. Komutanlarıyla beraber hepsini götürün. Onların yerine 140 bin yeni, taze Amerikan askeri getirin. Hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey değişmez. Bir ay sonra eski askerlerin yaptığı namussuzluğu ve haksızlığı ve zulmü yeni askerler yapacaktır. Sorun askerden kaynaklanmıyor. Sorun komutanlarından da kaynaklanmıyor. Hatta Amerikan başkanından da kaynaklanmıyor. Sorun medeniyet sorunudur. Bu medeniyet sorgulanmalı. Amerikan askeri değil, hatta Amerikan başkanı bile değil. Bu medeniyet sorgulanmalı. İşte Allah Azze ve Celle hangi kanunlarla toplumları helak ediyor, bize onu öğretiyor. Onları diyor Allah köklerini kuruttu, köklerini kesti. Bu dünya için bir rahmettir. Böylelerinin kökünün kesilmesi dünya için bir rahmettir. O yüzden meseleye öyle bakmak lazım. Allah'ın lütfu hoş değil, sadece kahrı da hoştur. Musibetleri de hoştur. İnsanların kendine gelmesini sağlamak içindir. Madem ki öyledir o halde velhamdülillah rabbil alemin. Alemlerin Rabbinadır hamd. Madem ki alemlerin Rabbi bunları yapıyor ve madem ki yeryüzünde temizlik yapıyor, o halde Allah'a hamd etmelisiniz bundan dolayı. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. De ki onlara, ey Resulüm, gördünüz mü? Haber verin bana, gördünüz mü eğer Allah sizin kulaklarınızı, işitme duyularınızı alsa, sizin gözlerinizi alsa ve sizin kalplerinize mühür vursa, size bunları tekrar kim verecek? Hangi ilahdır men ilahun gayrullah? Allah'tan başka hangi ilah size geri o kulaklarınızı verebilir? Bir düşünün. Yeryüzünde o suyu Allah çekse, suyunuz aşağılara inse, toprağın altına inse, 5000 metre altına inse ne yapacaksınız? Kim size yeniden o suyu çıkartacak? Kim size pınarlar fışkırtacak söyler misiniz? Bir gün sabahleyin baktınız ki in esbehe mâukum gavra femen ye'tikum bimâ imma'in. Bir baktınız ki hiç su kalmamış, çeşmenizden su akmıyor, göller kurumuş, denizler de kurumuş. Pınarlar kurumuş, bir baktınız ki böyle olmuş, her taraf kurumuş. Kim size getirecek, kim size nehirler akıtacak, kim size pınarlar akıtacak? Var mı Allah'tan başka bunu yapacak olan? Öyle bir durum düşünün, tahayyül edin. O zaman insanlar kime yalvaracaklar? İşte normal zamanda da ona yalvarmalı, ondan istemelidirler. Ve Allah'tan başka madem ilah yok, madem ki hiç kimse bize geri kulağımızı veremiyor, gözümüzü veremiyor, bizim kalbimizi açamıyor hakikatlere, madem ki böyle, o halde Allah'tan başka ilah yok, o halde hiç kimse Allah gibi ilahlaştırılmamalı. Hiç kimseye Allah gibi yetki verilmemeli. Hiç kimse yeryüzünde benim dediğim olur dememeli. Kendisini ilah makamına çıkartmamalı. Ey kendini ilah makamına çıkartan sahte ilah! Söyler misin? Kulağım gitse verebilir misin? Gözümü alsa Allah göz verebilir misin? Kalbimi durdursa çalıştırabilir misin? Pınarları kurutsa pınarlar yaratabilir misin? Yıldızları bana çarptırsa, dünyaya çarptırsa durdurabilir misin? Madem yapamazsın, o halde ilah değilsin. Madem ölüleri diriltemezsin, o halde ilah değilsin. Madem yaratamıyorsun, göz kulak veremiyorsun, o halde haddini bilmelisin. Benim dediğim olmalı, benim dediğim olur bu dünyada dememelisin. Ben de bir kulum demelisin. Unutmamalısın kulluğunu. Madem ki onların böyle bir gücü yok, siz de onların kul olduğunu unutmamalısınız. Onlar diyecekler, bize itaat edin diyecekler. Siz hayır, Allah'a itaat ederiz diyeceksiniz. Onlar bizim dediğimiz olur diyecekler. Hayır, siz mi yarattınız bizi diyeceksiniz. Siz mi daha iyi bilirsiniz, Allah mı daha iyi bilir diyeceksiniz. Kulağım gitse, gözüm gitse siz mi verebilirsiniz, Allah mı verebilir diyeceksiniz. Ve onları susturacaksınız, hadlerini bildireceksiniz. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resulih. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'ın önüne geçmeyin, peygamberin önüne geçmeyin. Allah bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin. Aynı zamanda kimseyi de geçirmeyin. La tukaddimu iki manaya da gelir. Allah'ın önüne geçmeyin ve kimseyi de geçirmeyin. Birileri Allah'ın önüne geçmeye kalkarsa, sanki onlar bizi yaratmış, sanki onlar kainatı yaratmış gibi, şöyle yapacaksınız, böyle yapmayacaksanız, yapmayacaksınız derlerse, Allah bir şey dediği halde onlar başka bir şey demeye kalkarsa, onlara hayır, seni Allah'ın önüne geçirmem ve geçmene müsaade etmem. Seninle sonuna kadar mücadele edeceğim. Yeryüzü Allah'ınsa Allah'ın dediği olmalı diyeceksiniz. Onlara ilah olmadıklarını hatırlatacaksınız. Tebaa, yani halk kesimi ilahlaşmış olanların ilah olmadığını bilir ve onlarla mücadele ederse o sahte ilahlar ilah olmadıklarını anlayacaklardır. Ama halk kesimi onlara itaat ederse işte o zaman onlar kendilerini hakikaten ilah gibi görecekler, yetkili göreceklerdir. Unzur keyfe nusarifu l-ayet summe hum yastifun. Bir bakıver ey Resulüm, ayetleri nasıl açıklıyoruz onlara. Bak şöyle, ne güzel açıklıyoruz biz onlara ayetleri, ama onlar hala yüz çeviriyorlar. Onlara bazen bir meseleyi değişik açılardan ele alıyor, anlatıyoruz. Bazen bir açıdan, aynı bir meseleyi bir açıdan ele alırken başka bir yerde başka bir açıdan ele alır Allah. Değişik şekillerde anlatır. Bazen kısa geçer, bazen uzun anlatır. Bazen bir meseleyi bir yerde bir kısmını anlatır, bazen başka bir kısmını başka bir yerde anlatır. Bir yönünü bir yerde, başka bir yönünü başka bir yerde anlatır. Bazen hakikatle, bazen mecazla anlatır. Allah Azze ve Celle değişik şekillerde anlatır gerçekleri. Bazen onlara gökyüzünden misaller verir, öyle anlatır. Bazen yeryüzünden misaller verir. Bazen hayvanlardan, bazen cansızlardan, bazen insanlardan, bazen bitkilerden, bazen galaksilerden misaller verir. Onlara her türlü ilme temas ederek anlattıkça anlatır. Değişik açılardan meseleyi anlatır. Bazen gaybden haberler verir, öyle anlatır. Bazen bilimsel mevzulara temas eder, öyle anlatır. Bazen toplumsal kanunlara temas eder, öyle anlatır. Bazen hukuk kanunları gönderir, hukuk kuralları gönderir, öyle anlatır. Bazen nasıl yaşayacağımızın kriterlerini öğretir, öyle anlatır. Bazen itikadı gönderir, bazen ibadet esaslarını öğretir. Bazen ahlakı öğretir, bazen muamelatı öğretir. Çeşit çeşit öğretir ve öyle anlatır. Çünkü yeryüzünde bir medeniyet kurmakla mükellefiz. Bir medeniyet meydana getirebilmek için bütün bu çeşit anlatımlara ihtiyaç vardı. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle değişik şekillerde anlatır. Kur'an sadece itikat kitabı değil, sadece ibadet kitabı da değil, sadece ahlak kitabı da değil. Aynı zamanda muamelata temas eder, cihada temas eder, hukuka temas eder. Ahkamı da vardır. Hükümler koyar. Hangi suça nasıl bir ceza verileceğine de temas eder. Allah Azze ve Celle değişik şekillerde anlatır. Ta ki insanlar Allah Azze ve Celle'nin bütün meselelere temas ettiğini görsünler. Allah'ın kitabı sadece imana, ibadete, ahlaka temas etmiyor, anlasınlar diye. Bütün meselelere temas eder ki hangi dalda ilim sahibi olursanız olun Kur'an'a müracaat edebilirsiniz diye. Hangi alanda çalışıyor olursanız olun Kur'an'ın mucizelerini göresiniz ve hayran olasınız diye. İşte biz onlara böyle anlatırız ey Resulüm. Umuzur keyfe nusarriful ayet. Ayetler nasıl tasrif ediyor, nasıl onlara sevk ediyoruz, nasıl açıklamalar yapıyoruz. Sümme hum yastifun, ama onlar yüz çeviriyorlar bütün bu delillere rağmen. قُلْ اَرَائِتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَزَابُ اللّٰهِ بَغْتَ اَوْ جَهْرَ هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. De ki onlara, gördünüz mü? Bana haber verin yani, اَرَائِتَكُمْ. Sen sizi gördünüz mü demek aslında. Ama daha evvel de geçmişte, o zaman da ifade etmiştim. Burada fail mef'ul şeklinde anlaşılmamaktadır. اَخْبِرُونِ manasında. Haber verin bana demek yani. Gördünüz mü ne yaptınız? Bugüne kadar nasıl bir hayat yaşadınız? Bir bakın kendinize. Bir bakın nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? De ki onlara bir bakın. İnne te'kum azabullahi bagte. Allah'ın azabı size aniden geliverse. Ev cehre, ya da böyle açıkça geliverse. Yani Allah'ın azabı bazen deprem gibi birdenbire oluverse. Nereye kaçacaksınız? Yahut da Allah'ın azabı bazen göstere göstere gelse, mesela anarşi, mesela toplumun kötüye gidişi Allah'ın azabı değil midir? Anasını babasını öldüren evlatların olduğu bir toplum Allah'ın azabı değil midir? Ceza amelin cinsinden, nasıl bir toplum meydana getirirseniz İşte öyle oradan tokadı yersiniz. Böyle bir toplum meydana getirirseniz tokadı oradan yiyeceksiniz. Ahlaksız bir toplum meydana getirirseniz tokadı oradan yiyeceksiniz. Irkçılık yaparsanız başkalar da ırkçılık yapacak ve kardeş kardeşe kurşun sıkmaya başlayacak. Anarşi de Allah'ın azabı değil midir? Allah Azze ve Celle'nin azabının azap olduğunu görebilecek gözler lazım. Allah'ın azabı sadece deprem değil, sel değil, yangın değil. Bir toplumda bir insanların birbirini öldürmesi Allah'ın azabı. Talebenin öğretmenine saygısızlığı Allah'ın azabı. Evladın ana babaya terbiyesizliği Allah'ın azabı. Bir toplumda boşananların çoğalması Allah'ın azabı. Ana babasına sövenlerin çoğalması Allah'ın azabı. Kendi milletine kurşun sıkanların çoğalması Allah'ın azabı. Allah'ın azabını görebilecek gözler lazım. Bazen böyle gelir. göstere göstere gelir. Her gün daha çoğalır. Hırsızlık her gün daha çoğalır. Namussuzluk her gün daha çoğalır. Artık aleni hale gelir. Parklarda, bahçelerde zina edecek kadar ileri giderler insanlar. O noktaya gelir Allah'ın azabı değil midir? Neslinizin ahlakının bozulması. Bir toplumda ahlakın bozulması o toplumun çöküşüdür. Yüce değerler uğrunda değil, nefsinin uğrunda mücadele eden bir neslin meydana gelmesi, o toplumu Allah'ın azap etmesi değil midir? Birinci Dünya Savaşı Allah'ın azabı değil midir? Göstere göstere gelmemiş miydi? Bir takım küçük savaşları kaybettik önce, sonra daha büyüğünü, daha büyüğünü ve sonunda Birinci Dünya Savaşı. Büyük bir balyoz gibi indi, cehreten. Aslında göstere göstere açıkça gelmişti. Lale devrine girmeyecektik. Lale devrine girince Allah Azze ve Celle ufak tefek ikazlarla ikaz etti, anlamadık. Daha büyüğü geldi, daha büyüğü geldi, yine anlamadık. Sonunda artık ümmet görevini yapmaz hale geldi. Görevini yapmayanları Allah neden yeryüzünde tutsun ki? O şerefi çekti aldı ellerinden Birinci Dünya Savaşı'yla. İşte bu azabın aslında göstere göstere gelmesiydi. Asırlar sürdü, Allah müsaade etti. Mühlet tanıdı, anlayın dedi. Bunun sonu yok, anlayın dedi. Anlamadık, anlamadık, anlamadık, ısrar ettik. İşte o zaman o büyük azap geldi ve paramparça olduk. Ve milyonlarca şehit verdik. Eğer Osmanlı'nın o yükselme dönemindeki gibi olabilsek, o şekilde kalabilseydik mesela, bugün bu zulümlere uğrar mıydı Müslümanlar dünyada? Şanları, şerefleri vardı Müslümanların. İzzet onlarındı. Fakat işte bugün bu hale geldiysek, o küçük ikazlardan anlamayınca bu hale geldik. Allah Azze ve Celle demek ki azabı birdenbire göndermiyor her zaman. Bazen birdenbire gönderdiği azaplar var, bazen de göstere göstere gönderdiği azaplar var. Eğer böyle yapsak ey Resulüm, de ki onlara, eğer böyle olsa hel yuhleku illel kavmu zalimun, söyleyin. Zalimlerden başkasını mı Allah helak etmiş olacak? Yani hak etmediğiniz halde Allah size zulmediyor diyebilir misiniz? Evet, insan görüyor. İnsan kendi nefsinde de bunu itiraf ediyor. Allah'a karşı nankörlük ettik. Evet, insan bunu anlıyor. İnnel insane li rabbihi lekanut ve innehu ala zalika leşehid. İnsan Rabbine karşı pek nankördür ve kendisi de buna şahittir buyuruyor. Demek ki kendisinin de nankörlüğüne bizzat insanın kendisi şahittir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'ye karşı durumumuzun biz farkındayız. İşte onun için de ki onlara, Allah size aniden azap etse yahut da göstere göster azap etse söyleyin. Size zulmetmiş sayabilir misiniz? Hak etmediğinizi söyleyebilir misiniz? Söyleyin, deprem gibi aniden gelse bile, hak etmedik ya Rabbi, biz senin dünyanda, biz senin dünyanda güzelce İslam'ı yaşıyorduk ya Rabbi. Senin dünyanda sana itaat ediyorduk ya Rabbi. Senin dünyanda haramlara müsaade etmiyorduk ya Rabbi. Seninle savaşmıyorduk ya Rabbi. Neden bize bu zulmü yaptın diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, o faizi terk edin. Terk etmezseniz ne olur biliyor musunuz? فَاَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmışsınız, kabul ederim. Faizi terk etmeyecek olursan Allah'la savaşıyorsunuz, kabul ederim. Söyler misiniz şimdi? Allah'la savaşmadınız mı? Bu memleket Allah'la savaşmıyor mu? Faizle iştigal edilen memlekette Allah Azze ve Celle yaptığınızı benimle savaş kabul ediyorum diyor. Sadece bir faize bile böyle söylüyor. Haramlardan olmayan var mı şu memlekette acaba? Olmayan haram bana söyler misiniz? Hem de bunlar kanunla korunmuyor mu? İçki, zina, faiz, Bunlar hani birkaç insan yapsa bundan dolayı Allah azap etmez ama bunlar toplum olarak yapılmıyor mu? Ve bunlar kanunla korunmuyor mu? Her türlü ahlaksızlık yayılmamış mı? Kim diyebilir ki yok ya Rabbi sen bize zulmettin. Biz çok iyiydik, bize böyle muamele etmemeliydin diyebilir misiniz? Allah Azze ve Celle bu şekilde kendi kanunlarını açıklıyor ve kullarına zulmetmediğini açıklıyor. Kullar zaten bunu biliyor ama Allah Azze ve Celle insanlara bir kez daha bunu hatırlatıyor. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi İslam medeniyeti kurabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala el-Fatiha. Elazığ'dan bir soru var. Obama'nın Mısır'daki Müslümanlara yönelik mesajını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben ondan evvel şunu söylemek istiyorum. Ne kadar kötü bir durumdayız. Ne kadar izzetimizi, onurumuzu kaybetmişiz. Kıymetli kardeşlerim. Ne kadar izzetimizi kaybetmişiz. Irak'ta 1,5 milyon Müslümanı katleden Amerikan başkanını ayakta alkışlıyor Müslümanlar. 1,5 milyon kardeşinizi öldürdü o millet, o devlet. Başkanlar önemli değil, onlar sadece temsil ediyorlar. Onun önemi yok. Devletlerin kendisi önemlidir. Başkanlar bugün var, yarın yok. 1,5 milyon kardeşinizi öldürdü. Ne çabuk unuttunuz. O hapishaneden mektup gönderen Nur Bacı'yı ırzımıza geçiyorlar. Hepimiz hamileyiz diyen Nur Bacı'nın mektubunu ne çabuk unuttular Müslümanlar. Burada herkes hamile diyen, gelin bu hapishaneye saldırın. Bizi de öldürün, bunları da öldürün, bunların çocuklarını doğurmayalım diyen Nur Bacı'yı ve onun gibileri, nice bacıları, ne çabuk unuttular Müslümanlar. Yazıklar olsun, tükürmek geliyor içimden. Ne kadar şerefini kaybetmişler, Amerikan devletini ayakta alkışlayanlar, ne kadar şerefsiz olmuşlar. Ne zaman Müslümanlar erkek adam olacaklar da gerçekleri konuşacaklar? Bu korkaklık ne zaman bitecek? Ne zaman Allah'ın aslanları ortaya çıkacak da gerçekleri konuşacaklar? Ne zaman bu izzetsizlik bitecek? Nasıl olur böyle bir şey? 48'de nasıl kurulduğu belli İsrail'in. Amerikan yardımıyla, desteğiyle ve katliamla kuruldu orada İsrail. Katliamla kuruldu. Ve 60 yıldır katliamına devam ediyor. Etmiyor mu? Onun gayrimeşru babası kim? Amerika olduğunu herkes bilmiyor mu? İsrail'in yaptığı zulümlerin Amerikan desteğiyle yaptığını çocuk bile biliyor. Afganistan'da yapılanları herkes biliyor. Ne kadar onursuz, ne kadar izzetsiz olmuşlar Müslümanlar. Senin namusunu kirletiyor, ayakta alkışlıyorsun. Yazıklar olsun, tükürmek geliyor içimden. Bunlara tükürsen herhalde yağmur yağdı derler. O kadar adileşmişler ki. Bir tane ayet okuduğu zaman Müslümanlar ne kadar izzetsiz olmuşlar. Ne çabuk unutuveriyorlar bir ayet okuyunca Amerikan başkanı. Ne çabuk unutuyor. Şimdi senin ananı öldürse, babanı öldürse. bacının namusunu kirletse, karının namusunu kirletse, sonra çıksa, bir ayet söylese, ayakta alkışlar mısın? Anlayamıyorum yani. Yani tükürmek değil, herhalde başımızı duvara vurmak lazım gelir yani. Anlamak mümkün değil. Bir toplum nasıl böyle bu hale gelebilir? Vallahi billahi, Amerikan başkanı Mısır'da alkışlandığında, Türkiye'de alkışlandığında, ben inanıyorum ki Allah'ın melekleri lanet okudular. O alkış çalan ellere lanet okudular. Düşünün, daha bundan birkaç ay evvel eski başkan Bush'u Iraklı gazeteci ayakkabısını fırlatmıştı ya hani, onu da alkışladılar. Şimdi Amerikan başkanını da alkışlıyorlar. Ne garip bir dünyada yaşıyoruz ya Rabbi. Ayakkabı atanı da alkışlıyorlar. Riyakar Amerikan başkanını da alkışlıyorlar. Ne hale gelmişiz ya. Vallahi o alkışlayanlar hepsi bunun hesabını Allah'a verecekler. Her ellerini vurduklarında hem vallahi hem billah onlara yazıldı, günah olarak yazıldı. Hesabını verecekler. Her yaptığınızdan hesap vereceksiniz. Adam bir ayet okuyor diye, yani her şeyi unutmak mı gerekiyor? Münafıklar da ayet okuyor. Ayet okumaksa mesele. Peygamberimiz dönemindeki Abdullah İbni Übey İbni Selül, münafıkların reisi, o bundan çok fazla ayet hadis bilirdi, söylüyordu sürekli. Ne diyor Obama? Dünyanın en büyük yalancısı Amerikan devleti. Eski başkanı da yalancıydı. Şimdiki başkanı da yalancı. Ne diyor? Amerika hiçbir zaman İslam'la savaşmamıştır, savaşmayacaktır diyor. Allah senin belanı versin mi? Yalancının Allah belasını versin mi? Yani sen nasıl bu lafı söylersin? Daha birkaç sene evvel senin başkanın, Amerikan başkanı Bush, Haçlı seferlerini başlatıyoruz demedi mi? Ve sen kimi kandırıyorsun yani? Savaşınızın İslam'la olduğunu herkes biliyor. Yani sen hakikaten, senin devletin daha doğrusu, yani Saddam'la mı savaştı? Kim buna inanır? Saddam'ın bir kurşunluk canı var. İsteseydin sen onu vururdun. Ha, onu vurduğun zaman zaten etrafındaki adamlar zaten teslim oluyorlar. Bakın siz savaştılar mı Saddam'ın cumhuriyet muhafızları diye övülen 100 bin kişilik kuvveti? Hiç savaştı mı? Bir kurşun bile sıkmadı. Bir tane Irak uçağı havalanmadı. Bir Irak tankı sokağa çıkmadı. Yani sen kimle savaştığını söylüyorsun? Kim inanır yani senin Saddam'la savaştığını? Sonra sen Saddam'la savaşmış olsan dahi, Saddam'ı başa götüren kimdi, gene sen değil miydin? Saddam bir askerdi ve darbeyle, Amerikan yardımıyla başa geçti. Ve sen Saddam'a her silahı vermedin mi? 8 sene İran'la savaştırmadın mı? 80'den 88'e kadar sen İran'la savaştırmadın mı? Kimyasalları da sen vermedin mi İran'a karşı kullansın diye? Bir devlet, bir süper güç nasıl bu kadar yalancı olabilir? Dünyanın gözünün içine baka baka yalan söylüyor Amerikan devleti. Ecevit de ölmeden evvel bunu aynen söylemişti. Amerika'ya güvenilmez dedi. Amerika yalan söyler dedi. Başbakanlık yapmış birisi, çok yalanlarına şahit olmuş. Bunun bir başbakan, tabi emekli olduktan sonra, bunu söyledi. Amerika'ya güvenilmez dedi. Yalancıdır dedi Amerika. Ya şimdi, yani senin İslam'la savaştığını herkes biliyor. Sen ne Saddam için oraya girdin? Saddam defoldu gitti diyelim ki, idam ettin. Peki niye defolup gitmiyorsun sen de? Saddam'ı başa getiren kim sensin? Sen yapman gereken şey bir kere Irak halkına evvel özür dileyeydin. Saddam'ı ben başınıza bela ettim, özür dilerim diyeydin. Bir kurşunla öldüreydin, işini bitireydin. Eğer oysa senin derdin. Kimyasal dedin, o da yalan çıktı zaten. Yani senin derdinin Orta Doğu'ya girmek olduğunu herkes biliyor. Orta Doğu Müslüman. Orta Doğu'yla savaşmak demek, İslam'la savaşmak demektir. Sen bu bölgeye girip İslam'ı, gerçek İslami hareketleri saf dışı etmek ve ılımlı İslamcı hareketleri ve hükümetleri ortaya koymak istiyorsun. Onları destekliyorsun. Neden yalan söylüyorsun ki? Senin ılımlı İslam'ı desteklediğin ve Orta Doğu bölgesinde ılımlı hükümetler, ılımlı İslamcı hükümetler meydana getirdiğini herkes biliyor. Hala yalan söylüyor, biz İslam'la savaşmıyoruz diyor. Sen hakiki İslam'la savaşıyorsun. Hakiki İslam'ı ılımlı hale getirmek İslam'la savaşmaktır. Sen İslam'ın içini boşaltıyorsun. Bırak öldürdüğün insanları. Bir de böyle bir savaş yapıyorsun yani. Hani öldürüyorsun, namuslarını kirletiyorsun. Oranın maddi manevi her şeyini sömürüyorsun. Bugün Irak'ı ayağa kaldırmak için bir 20-30 sene lazım. Ve Irak'ın bütün petrolleri hepsi gitti yani. Gitti. Ve kardeş kavgası başlatarak gitti. Şii-Sünni kavgası başlatarak gitti. Daha da gitmedi de yani gideceğini söylüyor. Yani şimdi Müslümanlara yönelik mesaj. Ne mesaj verdi? Müslümanlardan özür mü diledi? Biz 1,5 milyon insan öldürmekle hata ettik. Özür dileriz mi dedi? Ne dedi? Yalan söyledi gitti. İslam'la savaşmadık dedi. Ne mesaj verdi? Bir ayet söylemek bir şey midir? Başlarken selamun aleyküm diye başlamak bir şey mi? Bu selamdan 1000 katını Ebu Cehil veriyordu. Selamun aleyküm diyordu. Bu selamın, bu ayet okumaların 1000 katını Abdullah İbni Ümey İbni Selül yapıyordu. Münafıklar hepsi böyle yaparlar. Babam da Müslümandı, bilmem kökenim Müslüman filan. Zaten seçilmesinin sebebi bu. Amerikan başkanını neden yarı zenci ve neden kökenli Müslüman birini seçtiler? Zaten bu mesajları vermek için Amerika şu son yıllarda özellikle bir ırkçı, düşünün ya 1950'lere 60'lara kadar zenciler ve köpekler giremez yazıları olurdu yani Amerika'da. Mağazalarda şurada burada. Irkçı bir devlet. Bütün dünya bunu biliyor. Amerika ırkçıdır. Ve de İslam düşmanlığı yapmaktadır. Bu imajı silmek için en güzel yolu buldular. Hem zenci kökenli birisi, hem Müslüman kökenli birisi. Hem ırkçılıktan kurtulmuş oluyor Amerika bu şekilde. Hem de İslam düşmanlığından güya kurtulmuş oluyor. Ne değişti yani Obama geldi geleli? Yani akan kan mı durdu? Özür mü diledi? Tazminat mı ödedi Irak'a veya Filistin'e veya Afganistan'a? Afganistan'da her gün çatışmalar devam ediyor. Pakistan'da bir takım İslami gelişmeler olunca Pakistan'a baskı yapıyor. Pakistan hükümeti oradaki Müslümanları her gün öldürüyor. Savaş var. Bunu Obama emretti. Eylem lazım, eylem olmaz. Olmadı ve olmayacaktır da. Sadece aldatmadan başka bir şey değil. Amerika'nın stratejisi bir başkanla değişmez. Hükümetlerin politikası vardır, bir de devletin politikası vardır. Hükümetlerinki değişir. Ufak tefek politikalar hükümetler belirler. Ekonomiyle ilgili, sanayiyle, tarımla ilgili falan filan. Bu gibi politikaları hükümetler belirler. Ama devletin bir de politikası vardır. Bunu hiçbir başkan değiştiremez. Mayın temizleme olayına bakışınız nasıl? Yani bence başbakan büyük bir yanlış yaptı. Yani bu işin içerisine İsrail bilmem ne falan laflarının sokulmasına resmen müsaade etti. Ve benim kanaatime göre de İsrail'e verecekti. Ama çok baskı gelince vazgeçti. Açıkça belli. Sürekli çıkıp televizyonda konuşuyor. İşte şöyle söylüyorlar, böyle söylüyorlar falan, devlete toprak vereceğimiz falan filan söylüyorlar deyip duruyor. De ki vermeyeceğim İsrail'e de kurtul. Demiyor bunu. Demedi. En son çok baskı gelince mecbur kaldı artık. Başka bir firmaya ihale ettiler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bakın. İsrail'in ve Suriye'nin haritalarına bakın. Bunların haritasından Türkiye'nin bir bölgesi vardır. Kendi toprakları olarak görüyorlar. Büyük İsrail'in içindedir yani Türkiye'nin bir kısmı. Şimdi sen böyle düşünen bir devlete mayın temizlenme operasyonunu vereceksin. Adam zaten senin topraklarını kendin olarak görüyor. Ve sen ona 44 yıllığına bunu vereceksin. Bu olacak iş mi? Ciddi bir hata yaptığı ve parti içinde parçalanma olacağını gördüğü için vazgeçti. Nasıl ki tezkere geçmemişti hatırlayın. O zaman da parti içinde parçalanma olacağını anlayınca tezkereyi geri çektiler. Yoksa yine tezkere geçecekti. Aynı olay şimdi mayın operasyonunda aslında vereceklerdi İsrail'e. Yani yalan söylemenin gereği yok yani. Vereceklerdi. Çünkü o kadar muhalefet partileri o kadar söylüyor, veremezsin diyor. Bir defa dahi demedi. Yok ben vermeyeceğim. Bu laf nereden çıktı canım? Demedi yani. Hem lafı uzatıyor, siyaset yapıyor yani. Böyle olmaz ki. Hakikaten vermeyeceksen vermeyeceğim de. Laf bitsin gitsin. Sen muhalefete yani ağzına sakız mı vermek istiyorsun? Demek ki vermeye niyeti vardı. O lafını herhalde yedireceklerdi kendine. Herhalde hani Davos'ta bir iki çok da bence hiçbir önemi olmayan laflar söylemişti ya hani. Çünkü laf yani başka bir şey yok. İsrail'le hangi anlaşmayı iptal etti hükümet? Orada bir hava atmakla bir şey olmaz ki. Laf onları yani. Laf. Seçim yatırımları. Bunu bütün siyasiler yapar. Ben bunu başbakan için söylemiyorum. Bütün partiler böyledir. Hepsi bunu yapar. Bu siyaset yani. Ondan sonrasına bakalım. Hangi anlaşmayı iptal ettin sen? İsrail'le? Söyle bakayım bana. Bir tane söyle yani. Ya senin bir kere İsrail'le askeri anlaşman var. Askeri anlaşmayı bile iptal etmedin. İsrail'li pilotları Türkiye eğitiyor. Tatbikatlarda, şunlarda, bunlarda. Sen hiç bir anlaşmayı iptal etmedin. Ne ekonomik, ne siyasi, ne ticari. Gerisi laf. Ben işe bakarım, lafa değil. Herhalde yine de orada o laf da olsa, o lafları dediği için sanıyorum bir takım tehditler var. Yani senin ağzının payını vereceğiz diyorlar herhalde. Vermemizi istemiyorsan bize burayı ver dediler tahmin ediyorum. Bir söz vermiş gibi bir hal var yani. Yoksa dün İsrail'e bağırıp çağırıyor kendi kendine. Ondan sonra bugün toprakları vermeye kalkıyor İsrail'e. 44 yıl başka bir devlete toprak verilir mi ya? Türk ordusu ne için var kardeşim? Ben istikamcıydım askerde. Bizim işimizdi mayın döşemek, mayın toplamak. Nedir yani, bu kadar zor bir şey mi yani? Bu işin uzmanları yetiştirilir. Zaten acil bir şey değil ki. Sana hemen bugün temizle diyen mi var? Yoksa uzmanların yetiştirirsin. Bunun cihazlarını alırsın. Türk ordusu niçin var yani? 1 milyon ordu besliyor bu millet. Niye besliyor? Yani bu işe 100 tane adam olsun yeter. Yavaşça yıllar içerisinde yavaş yavaş temizler. Yani para vermeye de gerek yok. Yok efendim o cihazlar pahalıymış. Ya utanın ya. Devlet bunun lafını etmez. Yani bir devlet o cihazlar pahalı filan demez. Ayıp ya. Devletin gururu bir izzeti olur ya. Niye İsrail senden büyük mü ki o cihazları alabilmiş de, onun gücü yetmiş de, senin gücün yetmiyor mu o cihazları almak için? Devletsin sen ya. Bir yol yapıyorsun, kaç katrilyon gidiyor icabında. O cihaz dediğin ne ki yani? Ya tamamen siyaset olduğu belli. Yoksa cihazların pahalılığından, şundan bundan değil. İşte neyse, en sonunda bir firmaya verecekler şimdi. Gene bir gavur firmasına verecekler. Onlar temizleyecek, toprağı almayacak, para alacak sadece. Yanlış yani, yanlış. Çok yanlış işler yapılıyor. Muhalefetin de ağzına sakız veriyorlar. Ailem sohbetlere gelmeme kesinlikle karşı çıkıyor. Bu durumda onları terk etmem doğru olur mu? Yok yani, mücadeleye devam edeceksin, kaçmayacaksın, terk etmeyeceksin. Avustralya'dan bir kardeşimiz, Avustralya'da yaşıyorum. Burada yaşayan ehli kitapla gündelik ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Yani ehli kitapla olan ilişkilerde, yiyeceklerde haramlar falan, onlar benden daha iyi bilir. Orada hangi mal haramdır, hangisi değildir, hangi malda haram maddeler var falan, onlara girmeyeceğim. Ehli kitapla olan münasebetler de dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi şudur. Biz herkese tevhidi anlatmalıyız. İsa'ya Allah'ın oğlu diyenlere de, diğerlerine de biz tevhidi anlatmalıyız. Çünkü şu anda dünyada şirk almış başını gidiyor. Herkes nerede olursa olsun tevhidle işe başlamalı. Önce la ilahe illallah'ı, manasını anlatmalı insanlara. Ona davet etmeli. Ondan sonra mesela bir ara bir kardeşimiz Almanya'dan telefon açmıştı. Dedi ki burada bazı, kendisi orada imam. Burada dedi bazı papazlarla konuşuyoruz. Bize böyle işte taarruz ediyorlar. Yani işte İslam böyle terör yapıyor. Üsama Bin Laden, El-Kaide bilmem ne filan. Böyle bir takım laflar söylüyorlar. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz? Biz de kendimizi nasıl savunacağımızı bilemiyoruz demişti. Dedim ki savunmaya ihtiyacımız yok. Bizim taarruz etmeye hakkımız var. Ne savunması? Zulme uğrayan biziz. Ne savunması? Şimdi o bir iki tane gökdelen yere indirilmiş falan, bunu kim yapmış hala belli değil. Büyük ihtimalle kendileri yaptı. Büyük ihtimalle Mossad yaptı. Yani onu kim yaptığını hala biz bilmiyoruz yani. Onlar da zaten kesin bir delil ortaya koymadılar. Fakat Irak'taki zulmü kimin yaptığı belli değil mi? Herhalde belli yani. Dolayısıyla bu terörü kimin yaptığı belli değil ama, fakat o zulmü kimin yaptığı belli. Dünyanın en büyük teröristinin onlar olduğu belli. Ne savunması? Ehli kitapla, papazlarla, şunlarla bunlarla muhatap olurken oradaki kardeşlerimiz buna dikkat etmeliler. Savunmacılığı reddediyorum. Biz İslam'ı savunmayız. İslam zaten haktır, savunmaya ihtiyacı yoktur. Müslümanların taarruz, yani fikri olarak kastediyorum, taarruz anlayışına sahip olması lazımdır. Zulme uğrayan insan savunma yapmaz. Zulme uğrayan insan bana zulmettiniz der, siz şöylesiniz der, böylesiniz der. Bizimkiler konuşmayınca onlar konuşuyor. Bir de saldırıyorlarmış. Bir de işte İslam terörü destekliyor, işte İslam şöyle terörist falan filan diyorlarmış. Utanmazlar. Terörün en büyüğünü yapan sizsiniz. Filistin'de de, Afganistan'da da, Irak'ta da öldürdüğünüzün haddi hesabı yok. Utanmıyor, hala konuşuyor musunuz? Ne kadar utanmazsınız. Ehl-i Sünnet ne demektir? Ehl-i Sünnet dışındakiler ehl-i bid'at mıdır? Ehl-i Sünnet yani Peygamberimizin izinden gidenler demek. Özetle. Sünnete ittiba eden kendi kafasından farklı görüşler ortaya koymayan, Kur'an ve sünnet ne diyorsa ona uyan, çok fazla akla müracaat edip de ortada bir nas varken, ayet, hadis varken onu kabul edeceğine akıldan bir şeyler söylemeyi reddeden, naslara uymayı kabul eden mezheplere deniyor. Dört mezhep olarak bildiğimiz, tabi daha evvel başka mezhepler de vardı. Onlar bize kadar gelmedi. Yok oldu gitti tarihte. Şu anda mevcut olan ehl-i sünnet mezhepler dört tane. Bunun dışındakiler ehl-i bid'at denir mi? Tamamıyla denmez ama bazı görüşler ehl-i bid'attır tabii ki. Yani Şia'dan da, başkalarından da, Mutezilesinden de, kimi ameli mezhep, kimi fikri itikadi mezhep, bunların bir kısım görüşleri tabii ki bid'attır. Ama bu mezhebin tamamına, bütün her şey bid'attır demek değil. Yani bazı görüşleri bid'at olarak görülmelidir. Tefsir yaparken sürekli kelimelerin sözlük manalarıyla tefsir etmek doğru mudur? Hayır. Sözlük manalar bir şey ifade etmez ki. Yani tefsir böyle olmaz. Yani böyle bir moda başlattılar. Hadis inkarcıları, sünnet inkarcıları birkaç kelime Arapça falan okuyor. Ondan sonra kelime karşılığını buluyor sözlükten. Ona göre mana, bu kadar basit mi bu iş yani? Hiçbir dil, hiçbir kitap bu kadar basit değil ki Allah'ın kitabı bu kadar basit olsun. O zaman açın mesela İngilizce bir kitabı, İngilizce sözlüğü yanınıza koyun, çözün bakalım hadi. Olur mu öyle şey? Yani Arapça bir takım kelimeler söyleyerek bu iş olacak iş değil yani. Bu yıllarca eğitim ister. Kur'an'ın mantığını kavramayı gerektirir. Ve bütün cümle bütünlüğü içinde anlamak doğrudur. O kelimeyle olmaz o sadece. Cümle bütünlüğü vardır. Kur'an, bir de Kur'an bütünlüğü vardır. Yani bir kelimeyle anlayamayız. Hatta bazen cümleyle bile anlayamayız. Kur'an bütünlüğü içinde anlamak lazımdır. Bu da tabii ki bir birikim ister. Yani Kur'an'ın bütününe hakim olmayı gerektirir. Yani o ne anlatmak istiyor? Şimdi mesela tıp kitabını okuyup da bir cümlesini alıp da mesela doğru anlayabilir misiniz? Tıp eğitimi görmediyseniz. Olmaz öyle şey yani. Onun eğitimini gören insan tıp mantığı içerisinde o cümleyi anlar ve doğru anlamış olur. Aksi halde kendi kafasına göre yanlış anlayacaktır. Ayette Allah insanı kıtlıkla ve yoklukla imtihan eder buyuruluyor. Hadiste ise fakirlik kapıdan girdiğinde iman gider buyuruluyor. Bu ayet ve hadisi nasıl anlamalıyız? Doğru, ikisi de öyle buyuruyor. Yani Allah imtihan eder kıtlıkla, yoklukla. Bazen zenginlikle imtihan eder. Burada Peygamberimizin söylemek istediği şey, yani mesela Allahümme inni euzubike minel küfr vel fakr demiş Peygamberimiz. Allah'ım sana sığınırım küfürden de fakirlikten de. Yani fakirlikle küfrü beraber zikretmiş. Yani fakirlik ileride icabında küfre kadar da götürebilir demek istiyor. Beraber zikretmesinin manası bu. Şimdi demek ki yani fakirliğin öyle bir tehlikesi var. Kimini fakirlik küfre götürürken, kimini sabra götürür, sabreder ve yükselir. Kimini zenginlik takva sahibi yapar, cömert ise, Allah yolunda malını harcıyorsa, kimini de azgın bir insan yapar. Yani burada aslında sorun tamamen fakirlik veya zenginlik değil. Bazen bir mesela diyelim ki 10 kişi fakir. Bir tanesi fakirlikle yükseliyor. 9 tanesi azgınlaşıyor, daha günahkar oluyor icabında. Mesela 10 tane zengin var diyelim. İcabında bir tanesi yükseliyor zenginlikle. Allah katında yüksek derecelere ulaşıyor. Cömertlik yapıyor. Diğerleri ise cehennemlik oluyor. Demek ki bütün mesela fakirlik ve zenginlikten kaynaklanmıyor. Aynı fakirlik kimini muttaki yaparken kimini fasık yapıyor. O halde tek ona bağlı değil. Yani öncelikle imana bağlı. iman varsa fakirlik daha da imanı kuvvetlendiriyor, sabrı arttırıyor, Allah'a yaklaştırıyor, zenginliği meşguliyetinden kurtuluyor. Zengin ise aynı şekilde eğer imanı varsa o zenginlikle Allah'a daha çok şükrediyor, daha cömertlik yapıyor. Yani her şeyin başı evvela imandır, fakirlik ve zenginliğin insana tesiri, doğru istikamette olması için insanın sağlam bir imana sahip olması lazımdır. Fakirlik kapıdan girdiği zaman imanın diğer taraftan çıkmasına gelince, evet insanların büyük bir çoğunluğu imtihanı kaybettiği için böyledir. Sabredemez ve isyan eder. İşte o zaman küfre kadar da gidebilir. Çoğunluk böyle olduğundan dolayı. Yoksa her fakir yani her insana fakirlik geldiği zaman imanı gidiyor demek değil yani. Bazıları da tam tersine daha imanı kuvvetleniyor. Kişi arkadaşının dini üzeredir hadisini nasıl anlamalıyız? Kişi arkadaşının dini üzeredir. Yani zamanla ona benzeyecektir. Üzüm üzüme baka baka kararacaktır. Ve Mevlana'nın dediği gibi bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim demiş. Yani arkadaşın seni temsil eder. Eğer onunla arkadaş isen demek ki onun gibisin ki onunla arkadaş olabiliyorsun. O senin aynandır. Yok tabi mesela İslam davetçisi davet mahiyetinde herkes anlatabilir. O arkadaş olmak değil de davet etmektir. Tebliğ yapmaktır. O gibi durumlar hariç. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Yani zamanla ona benzeyecektir. O yüzden arkadaşına dikkat etsin demektir. Ve kıyamet gününde de insan kimlerle beraberse onlarla beraber haşr olacak. Kimlerle beraber haşr olmak istiyorsan ahirette bu dünyada onlarla beraber yaşa. Ev ve araba kaskosu caiz mi? Yani her bir şirketin, her bir firmanın kurallarına ayrı ayrı bakmak lazım. Her bir kasko firmasının hangi kurallarla kasko yapıyor ona bakılması lazım. Bazıları caiz olurken bazıları olmayabilir. Ve bir de o kasko firmasının o parayı nerede kullandığına bakmak lazım. Ya mesela diyelim siz o firmaya her ay para ödüyorsunuz ya da yıllık olarak para ödüyorsunuz. Ondan sonra o mesela parayı alıyor gidip faizde kullanıyor. Ondan sonra sizin arabanıza bir şey olduğu zaman mesela size para ödüyor. Tamir ettiriyor arabayı. Ama o faizden gelen parayla tamir ettiriyor. Şimdi böyle sizden aldığı parayı haramda kullanan bir firma ise bu gibi firmalara kasko yaptırmak caiz değil. Böyle olmayan bir firma varsa ve diğer şartları da helal dairesinde ise İşin içerisinde bir haramlık yoksa normalde sigorta caiz yani. Nedir sigorta? Yani bir kişiye gelen bir musibeti topluma dağıtmak demektir. Mesela birinin evi yanmış, onun yani kendisi bir daha bir evi tekrar yapamaz, yani gücü yetmez ama işte diğerlerinin de desteğiyle sanki o adama bir daha bir ev verilmiş oluyor, eşya veriliyor. Böyle bir şey yani bir kişiye gelen musibeti dağıtıyorsunuz yani topluma. Normalde bu tartışmalı bir konu. Helal mıdır, haram mıdır? Çünkü bir takım şeyler meçhul yani. Yani mesela diyelim ki bugün sigorta oldunuz, yarın arabanız yandı. Hemen size hepsini ödüyor. Ama öbür adam mesela 10 sene sigorta yapmış, hiç kaza yapmamış, ona hiçbir şey ödenmiyor. Şimdi siz hangi hakla bu parayı aldınız mesela arabanızı sigorta ettirdiniz? Hangi hakla bu parayı aldınız? Daha dün sigorta olmuştunuz. Bu gibi bir takım yönlerden tartışmalar varsa da yani fukaha arasında bugünkü fıkıh erbabı bu hususta anlaşamadılarsa da tartışıyorlarsa da ama işte dediğim gibi yani eğer içinde bir onu o anlaşmayı haram yapan bir unsur yoksa normalde musibeti topluma dağıtmak olarak görülmüştür ve caiz görülmüştür. Ama en azından o firmanın da o parayı helal yolla kullanıyor olması gerekir. bile bile gidip de bir faizle çalışan bir kasko firmasına arabanızı kasko yaptıramazsınız veya evinizi yaptıramazsınız. Hepinize hayırlı geceler. Selamünaleyküm.